Bayağı kalabalık bir grupla hazırız bugün.
A takımı diyebilir miyiz?
Evet, herkes burada galiba. Özgencimiz yok.
Zaten o A takımında değil.
B takımında baby team falan oradan.
Yani şöyle, artık teknoloji ve frameworkler ve şunlar bunlar, library'ler, her şey o kadar hızlı gelişiyor ki ve yazılımcıların birbiriyle olan connection'ı da çok fazla olduğundan dolayı, tabii internetin getirisi de bu. Bir anda bir şeyler, bir teknolojiler ya da yeni çıkan herhangi bir şey o kadar popüler oluyor ki herkes demeyelim, hype driven seven arkadaşlarımız bir anda atlıyorlar ve sanki o işle, o yeni çıkan şeyle her şey bir anda çok güzel olacak. Bütün yazılımlar muhteşem olacak. Bütün projeler uçacak, kaçacakmış gibi bir hava oluyor bir anda. Ve insanlar sanki o teknolojiyi kullanmazlarsa da geri kalmış gibi hissettiriliyorlar ya da kendileri içten içe hissediyorlar. Fakat o işlere girince de bir anda her şey sarmaya başlıyor. Çünkü bu yeni teknoloji yeterince olgunlaşmamış oluyor. İşte production'da karşılaşacağınız birçok şeyle henüz karşılaşmamış oluyor. Bir sürü problem, sorun, dert, tasa derken yazılımcı hayatından beziyor gibi bir sahne oluyor genellikle. Siz ne dersiniz arkadaşlar?
Konuyu gayet güzel özetledin aslında. Süper açtı ya programı. Bence olabilecek en
Bir
iyi şekilde açtık yani.
de
Buna
haberler vardı ama ben onu atladım artık, arada söyleriz herhalde diye umuyorum.
o zaman ben
bence
hemen
bu teaser olsun. Habere girelim abi. Haberi söyleyelim bence. Ondan sonra konuya döneriz.
okey, ben habere
Şimdi.
dalıyorum o zaman. Bu hafta bir konferans vardı Barcelona'da. Bu konferansta Microsoft'un HoloLens 2 ürünü tanıtıldı. HoloLens 2 nedir? İşte aslında bir tane gözlük bu. Bu gözlüğü taktığınızda çevrenizde olmayan şeyleri oluyormuş gibi gösteriyor. Yani işte augmented reality üzerinden çevrenizde olmayan şeyleri kurgulayabiliyorsunuz. Gayet.
Olmayan şeyler oluyormuş gibi gösteriyor. Harika bir tanım. Sinirim
Tabii abi. Microsoft da bu ürünü sanırım Amerika ordusuna satmış. 500 milyon dolar karşılığı bir kontrat karşılığında. Ve Microsoft'un çalışanları da ayaklandı, biraz abartı bir tabir ama sanırım bir imza kampanyası başlatmışlar. Çünkü bu ürünü geliştirirken bunun herhangi bir şekilde askeri amaçlı kullanılmasını istemiyorlarmış. Benzer bir durumu Google'da yaşamıştı. İşte Amerika ordusuyla bir anlaşma yaptıktan sonra çalışanların ayaklandığını görmüştük. Yani şirketlerde böyle bir trend oluşmaya başladı. Bir şekilde şirketler orduyla anlaşma yapıyor ve çalışanlar karşı çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
Abi ben bir politik mesaj vereyim mi önce?
Eyvah.
Bence Amerikan ordusunun olmayan şeyleri görmek için böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zamanında da kitle imha silahı var diye Irak'a girmişlerdi. Sonra olmadı çıktı falan deyip.
Olacak, olacak.
Politik mesajımı verdim. Kahrolsun.
Bazı şeyler.
Derken böyle alnında kırmızı lazer gezmeye başlıyor böyle dirginin.
Yayına koyar mısınız lan öyle bir şey olsa tak diye gitsem böyle.
O acayip
Abi
acayip
direkt yani.
bir clickbait'in dibi bu.
Hani 2000 follower
Abi o mu yani? 2000 mi yani? Headshot Yaman 2000 follower mu?
Doğru diyorsun, daha çok getirmesi lazım. Ona göre daha yürüyeceğim Amerika'ya.
Bence burada duralım.
Evet.
Daha fazla yürümeyelim Amerika'ya. Aslında konu
Ben
bunu tartıştık önce. Özür dilerim Uğur. Bunu daha önceden tartışmıştık sanırım, değil mi? Etik olarak yani firmanın yaptığı iş sizi ne kadar rahatsız eder konusuydu.
Evet
Evet
abi.
konuşmuştuk
Bunu şeyi konuşmuştuk değil mi? Hani yaparken ne yaptığını bildiğin için buna dur diyebilme gücünü konuşmuştuk yazılımcıların ama tabii şirketlerde yazılım veya ürün ortaya çıktıktan sonra imzalıyorlar sözleşmeyi yani ordularla. O yüzden nasıl olur bilmiyorum. Peki bir sonuç alındı mı abi bundan? Yani Google'daki çalışanlar mesela ayaklandı, bir şey oldu mu? Ya da Microsoft?
bilmiyorum.
Ben imzalayan kişi sayısını okudum. 50 falan gibi okudum. Biraz az geldi bana.
zaman bunun haber değeri yok bence.
50
tane hayalperest diyelim maalesef.
Peki mesela şu anda çalıştığınız firma böyle bir şey yapsa, yani aslında şöyle, orduyla çalışması şimdi farklı bir konu. Ama ordunun tabii şeyi önemli orada, yani nasıl bir bakış açısı olduğu. Az önce Deniz'in söylediği gibi hani olmayan şeyleri olup da böyle gidip asıp kesiyorsa hoş değil tabii. Ama sonuçta orduya çalışmak kötü bir şey değil aslına bakarsan. Ama orduya çalıştığını bilerek orduya çalışmak kötü değil. Ama mesela bir anda yaptığın projenin ordu tarafından alınıp da birçok insanın ölümüne yol açacağını bilirsen belki bir etik bir ikilem yaşayabilirsin. Yaşayamaz mısın?
Olmaz. Yok, olmuyor.
Yaşasan da sonuçta ürettiğin ürün senin değil ki. Patronun kararı olmuyor mu bu durum?
Ama Microsoft'un patronu mu var? Bir sürü patronları var yani.
Public şirket yani. Onur ne diyor acaba bu konuda?
Yönetim kurulu ne diyorsa o.
Biz bir kendimize mi gelsek acaba?
Onur, mute'den çıktın, konuşabilir miyim?
Teşekkürler arkadaşlar. Bugün de program böyle girdiğim çok iyi oldu gerçekten. Ya tabii şey, kendim tabii ki de bunun bir parçası olmak istemezdim böyle bir şeyin. Çok daha büyük ve adı konulan bir şey bu. Yani birinin ölümüne neden oluyor. Ben şahsen ne olursa olsun, hangi orada olursa olsun bunu net etmek istemezdim. Ama minimal düzeyde de aslında bir bakıma zaten o hani karşı durduğumuz isteğimiz, böyle olmaması gerekiyor dediğimiz şeye, sisteme hizmet ediyoruz ufaktan bir yerinden böyle. Ne bileyim, mesela tüketim toplumu diyoruz, ona hizmet ediyoruz. E-commerce'lerde çalışıyoruz falan filan diye. Yani çok daha böyle farklı boyuta taşınabilecek bir konu gibi geliyor bana açıkçası bu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Peki şey mi? Mesela geçen sene çok ciddi bir hype'ı vardı ya bu Microsoft'un HoloLens'inin. Ondan sonra günün sonunda böyle bir hiç kimsenin evinde görmedik. Hatırlıyorsanız ilk, hatta geçen sene değil 3 sene 4 sene önce ilk bunu tanıttıkları zaman şey diyorlardı, işte Aralık ayında şeye çıkacak diyorlardı mesela, işte piyasaya çıkacak diyorlardı. Aralık ayı geldi, olmadı yani, kimsenin evinde yok. Sadece yazılımcıları ve iş yerlerine satmışlar. Konsept belli şeyleri satmışlar. Yani biraz aslında onun da hype'ı vardı. Acaba Amerikan ordusu hype'a mı yenik düştü?
Düştüyse iyi olmuş olabilir belki yani, en azından o ürüne kimseyi öldüremezler yani. Ürün çalışmazsa.
Adamın 1 trilyon dolar savunma bütçesi var yıllık ya, öyle bir şey düşmezler yani. Bence yani.
Düşerlerse de çok sorun olmaz çünkü 500 milyon
aynen. Sadece. Evet, 100 milyon harcadıkları için.
Evet. Para çok diyorsun.
Öyle bir alalım demişlerdir, 100 bin tane bakalım.
Bizim çocuklar istiyor.
İçeride oyun oynuyorlar belki. Kimse bilmiyor. Adam.
Evet ya.
Peki ne amaçla kullanacaklar? Askerlerin eğitimi
askerler, amaçlı falan. Askerler eğlensin diye.
Olmayan şeyleri var gibi gösteriyorsa evet.
Askerlik adına.
Her gazinosuna koyacaklarmış.
Tüketicisine en az zarar veren hype bu olsa gerek bu durumda. Biraz para kaybettirmekten hariç. Var mı sizin böyle hype denedik de mahvoldu projemiz, hatıralarınız?
Benim var. Ama çok büyük bir zarar olmamıştı. Sadece biraz zaman kaybettik. O da şeydi. Yani Elasticsearch'tu. Ama hani hype olmasına ve hatta düzgün bir ürün yani, o kadar saçma sapan bir ürün değil ama aslında düzgün incelemeden hype'a kapılıp kendimizin kullanabileceğini düşündük. Sonra böyle hiç karşılaşmayı beklemediğimiz abuk sabuk problemlerle karşılaşıp sonra böyle aman tanrım biz ne yaptık deyip bıraktık yani, vazgeçtik. Böyle bir ay, bir buçuk ayı falan çöpe attık galiba, öyle bir durum olmuştu.
Abi bir şey diyeceğim, Elasticsearch'te neyle karşılaşmış olabilirsiniz ki? Yani ne yaptık? Çok böyle şey bir soru oldu biliyorum ama merak ettiğimden.
Şey, Mongo'dan datayı sync ederken bir türlü consistency'yi sağlayamadık abi. Orada bir şelalesi mi vardı, waterfall'u mu vardı, pipe'ı mı vardı, bir şey vardı. Olmadı yani, olmayınca olmadı. Belki tekniksel, yani teknik tarafta bir bizim yeteneksizliğimiz de olmuş olabilir ama böyle bir hype'tı ve böyle hadi yapıyoruz falan dendi, düşünülmedi. Çat çut girişildi, sonra öldü.
Deniz, aslında bizim beraber çalıştığımız bir şirkette de Elasticsearch kullanılmaya çalışılmış. Hatta hatırlarsan kod içerisinde bunun örnekleri falan vardı. İşte Elasticsearch instance ayağa kaldırılmış, veriler atılmış, veri alınmaya çalışılmış. Düzgün gelmiyor ama. Yani sonuçta olabilir bir şey. Bir şekilde bir kullanmaya çalışılıp daha sonra sonuç alınamadıysa köşeye atılıyor. Daha sonra başka bir çözüm aranıyor falan. Hatta biz de başka Algolia üzerine gitmiştik değil mi? Öyle bir şey yapmıştık.
Aynen. Tamam oğlum, bir şey demedim ben buraya. Merak ettim sadece.
Yok yok. Ama belki abi bu şey hype driven development'a çok iyi bir örnek olmayabilir yani. Böyle anlatınca şimdi çok hype driven bir saçmalık gibi gelmedi bu yani. Daha böyle bir planlama hatası yani, veya araştırma hatası diyebilirim aslında. Abi,
Fatma'yı kışkırtalım o zaman. Bu daha çok sanki frontend dünyasında oluyor bu hype driven development.
Tabii daha çok hype çıkıyor frontend'de.
Ya ben hiç hype olmadım ya. Hiç olmadım. Ben böyle emin adımlarla böyle biraz olgunlaşsın diye hep beklerim. Ekibime de şey yapmam. Bulunduğum ekipleri de. Hatta ben gitgide orada çalışırken frontend takım lideri olan bir arkadaşım vardı. Şu anda da çok yakın arkadaşım. Ondan sonra şey derdi. Hatta yeni dedi bana, bir tane junior alacağım. Hiçbir konferansa salmayacağım. Kendim gibi ne biliyorsam onu öğreteceğim. Böylece bütün hype tuzaklardan kurtaracağım çocuğu. Hyper olamayacak falan diye durdurmaya çalışıyordu yani.
Yani diyorsun ki biz hala jQuery yazıyoruz.
Yok canım, biz Angular yazıyoruz artık. Angular olgunlaştı yani. jQuery doğdu, büyüdü, öldü, ölmek üzere. Bootstrap bile terk ediyormuş jQuery'yi.
Evet, 5 sürümünde.
Ama bak, burada araya gireceğim. Şimdi aslında bu kötü bir şey gibi anlatıyoruz ama aslında %100 de kötü bir şey değil. Yani
yok değil. Olgunlaşmadan gelişmek bence kötü bir şey de.
Yok hayır. Aslında mesela şimdi olgunlaşmadan mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Mesela biz onu yapmıştık. Angular 2 ilk daha çıkmamıştı daha. Pre-release
safhasındaydı.
O sırada mesela biz bir şeyleri kullanmaya başladık. Oradan öğrendiğimiz tecrübeler vardı. Ha, sonunda dramatik bir şekilde bazı şeyler değişti. Ama mesela bu hype'a girerken biz kalkıp da bütün projeyi bunun üzerine kurmadık. Ne yaptık? Mesela Help Center vardı. Help ya da Sitemap vardı daha doğrusu. Sitemap'i mesela yaptık onunla. Böylelikle tecrübe ettik. İşte build'ı nasıl alıyoruz? Nasıl sorunlar yaşıyoruz? Yani aslında hype'a girmekle, yani bu aslında hype driven development dediğimiz şeyle deney yapmak ya da experiment yapmak farklı iki şey.
Kesinlikle katılıyorum. Yani zaten bir teknolojinin olgunlaşıp olgunlaşmayacağı da sen onu yandan deniyor musun? Bir saat proje yapıyor musun? Bakalım ne tarz problemleri var görüyor musun? Ondan sonra para kazandığın işe onu koyman gerekiyor bence. Yani evet. Bir şeyleri batırmamak için, zaman kaybetmemek için de aynı zamanda. Yoksa nasıl bu hype, o yeni çıktı, bu bilmem ne. Yoksa nasıl yeni teknolojileri adapte olup öğrenebileceğiz ki?
Evet, mesela şimdi ben tanıyorum birilerini, bir proje yapıyorlar, bir e-commerce projesi yapıyorlar. Veri tabanı seçimi olarak ne kullanırsın diyorlar. O sırada da hype olan RavenDB var mesela. Gidiyorlar, ona bütün her şeyi onun üzerine kuruyorlar. Yani bütün proje böyle RavenDB'de çalışıyor falan. Ondan sonra bir bakıyorlar, ana öyle değilmiş konu. Meğerse o sadece key value'da çok hızlı çalışıyormuş. Yani MapReduce yaparsan bayağı işler sarpa sarıyormuş. Sonra bizim basit bir filter query'miz yaklaşık 4 saniye sürünce kara kara düşünmüşler mesela.
Ama abi o yani şimdi hayatında sen SQL'den başka database görmemişsin o zamana kadar. Gidip senin neyine NoSQL falan öyle. Aa, NoSQL, bir de NoSQL havalı bir isim ya. Öyle girdik işte de olmadı yani.
Evet, ben şey hatırlıyorum. Özgür vardı o zaman, ekibin yöneticisi. Bir gecede şey çevirmeye uğraşmıştık yani. Bayağı böyle sabahladık bir gece. Bütün her şeyi SQL'e taşımıştık. Tecrübesizlik.
Hype driven development genelde yazılımcıda mı patlıyor yani uzun vadede?
Yani onların suçu.
Ama şöyle bir şey var abi. Hype driven development diyelim, daha yüksek bir konsept mesela. NoSQL gibi. Sadece teknoloji değil de daha böyle bir konsept olarak düşününce. Aslında orada doğru hata oynarsan böyle bir teknolojiyi en başından yakalayıp devam edebilirsin. Yani Angular, Mongo falan gibi. Arkasında kim olduğuna da bakıyor tabii biraz.
Abi okey ama pardon. Yani bunun için beta bir sürüme girer misin gerçekten? Ne bileyim, 1.0 bile yok ortada. 0.9 falan var. Ya bu teknoloji ileride çok güzel olacak. Ben buna gireyim. Bunu yapar mısın?
Yani, hayır abi. Girmem abi. Yani problemimi kesin çözmesi lazım. Yani ne problemi çözüyor abi? Sonuçta bir şey hype veya değil fark etmiyor. Sen bir teknoloji seçimi yaparken zaten yaptığın çeşitli, aldığın çeşitli işte kararlar var. Bir risk analizi yapıyorsun. Aynı şekilde hani hype olan teknoloji için de bunun yapılması lazım aslında.
Abi, peki çağımızın sizce en büyük hype'ı ne? Şu an son bir iki senenin.
Blockchain herhalde.
O bir yükseldi, indi ama. Evet. Bizde bir tsunami dalgasıydı. Biraz düştü sanki.
Aynen.
Türkiye'de hala düzelmedi abi o. Avrupa'da birazcık daha şey normalize oldu da Türkiye'de hala herkes blockchain diye gaza geliyorlar, gidiyorlar yani.
Şey olabilir mi? Her şeyi microservice yapmalıyız. Kubernetes'e geçmeliyiz.
O da güzel.
Batan şirketler var abi.
Internet of Things var abi.
Evet. Tost makinesine kod yazacağız.
En son ayakkabı gördüm. İnternete bağlı.
Ama şimdi bak, evet. Çalışıyorsa o mesela, yani aslında öyle şeyler, deneyler de güzel. Yani sonuçta piyasaya böyle ürünler çıkması gerekiyor ki bu işi de ilerletsin, birilerine yol açsın aslında. Hani çalışıyorsa çok sorun yok, ama hani birazcık daha böyle hype driven development dediğimiz zaman yani resmen çamura batmak gibi. Hani mesela sen hiç denenmemiş, hiç bilmediğin, sadece bir konferansı duyup da gelip de implement etmeye çalıştığın bir şeyi. Mesela event sourcing bunlardan bir tanesi.
Evet.
Ben birkaç kişiyle görüştüm. Şey oluyorlar yani, bayağı böyle event sourcing tarafında. Çünkü çok zor yani. İmplemente etmesi çok zor. Anlaması çok kolay. Ama onu implemente etmek, test etmek, özellikle öyle bir sistemi test etmek, öyle çok zor işler yani. İhtiyacın yoksa kullanmaman gerekiyor.
Abi tam olarak aslında kastettiğim gibi teknolojinin bir suçu yok aslında. Büyük ihtimalle yani Kubernetes'miş, bilmem neymiş, bunlar çok güzel teknolojiler yani. Ama yani hazırlıksız dalıyorsan her şeyi ona çevir. Özellikle event sourcing dediğin gibi tehlikeli yani.
Evet yani niceleri falan. Onu test edeceğim diye yok oldular yani.
Microservices sizce hype mı?
Yani ben gerekli evet. Pardon. Yani gerekli olmadığı durumda bile sadece hype olduğu için insanlar microservice'e geçirmeye çalışıyorlar projelerini.
Abi öyle de şimdi bir de iyi yönden bakalım bu işin. Yani sen bunu hype'dan duyuyorsun bunları. Yani mikroservis belki ihtiyacın yok ama bunu bilmen önemli bir şey, önemli bir katkı değil mi kendine? Yani belki bir sonraki şeyde problemde onu göreceksin. Yok hani senin söylediğine karşı bir şey olarak söylemiyorum aslında da konuyu biraz değiştiriyorum. Bir de iyi açıdan bakmak lazım. Mesela TypeScript'i biz nasıl öğrenmiştik hatırlıyor musunuz? Böyle işte Mert böyle bir gece şey yapmıştı. Konferans sabahlayıp izlemişti herhalde. Ertesi gün bir tech talk yaptı falan. Hani Angular'da falan kullanılması daha hak getiriyor. Hiçbir şey yoktu daha. Hype bile değildi ama orada böyle bir şey, bir şeyler oluşuyordu. Girdik aldık ya. Yani. Öğrenmiş olduk böyle. Güzel oldu.
Şey açısından iyi canım. Developer açısından iyi. Yani sonuçta bir şey deneyimliyorsun yani. Baktığın zaman. Ama onun şirkete bir fayda oluşturabiliyor musun onu yaparken? Orası tartışılır.
Ama mesela sen öğreniyorsan, bir developer olarak öğreniyorsan ve etrafındaki diğer mühendislere de bunu yayıyorsan aslında şirkete faydası oluyor bunun. Aslında faydasız, yani bunun tehlikeli olmaya başladığı yer projede ama hiç denemeden, hiç bunu deneyimlemeden, bilgin olmadan, ihtiyacın olup olmadığını doğru düzgün sorgulamadan bir projenin içerisine böyle kalbine oturup yerleştirmen mesela. Yani mesela her şey, mesela TypeScript artık tabii kendisini ispatlamış bir şey ama yeni bir şey çıktı mesela. CoffeeScript. Herkes CoffeeScript kullanıyor ki nefret ediyorum yani CoffeeScript'ten. Herkes CoffeeScript kullanıyor. Herkes bunu bir anda implement etmeye başlıyorsun. Günün sonunda yeni gelen yazılımcı anlamıyor mesela ne yaptığını gibi.
Evet. Bir de komünite biraz ya. Etrafında komünite yoksa mesela işte beta'dır, alfa'dır bilmem ne. Sen mesela onu kritik bir yerine koyuyorsan sisteminin, projenin, onun aslında bedeli çok ağır olabilir ileride yani. Çünkü hiç beklemediğin bir bug'la karşılaşabilirsin veya işte hiç beklemediğin bir bottleneck çıkabilir orada. Ya da atıyorum open source projelerde çok sık olan bir şey mesela. Bir tane bug var abi ve hani çözülmüyor yani ve senin işini engelliyor. Tamam hani otur sen çöz demesi kolay ama senin de öyle bir zamanın olmuyor genelde şey yani şirket, bir şirkette çalışırken.
Community'den ziyade de ekstra olarak çalıştığın işte ülkedeki adamların şeyde profilleri de önemli biraz. Yani atıyorum sen projeyi işte bir hype'a kapılıp Go ile yazmaya başladın atıyorum. Ama çalıştığın yerde ne kadar Go developer bulabileceksin?
Doğru.
Birisi, o da önemli yani.
Evet katılıyorum. çok önemli gerçekten, çok önemli. Bir de aslında bak ben buna çok katılıyorum ama bir yandan böyle olmamak gerektiğini ve bundan rahatsız olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü eğer Go'nun değerli olduğu yerler varsa o projede orada o serviste Go kullanılması gerekiyorsa developer listesi yüzünden Türkiye'de Go developer yok diye girilmemesi gerekmesi böyle olmalı yani en azından hani en azından şey olmalı. Ya biz sen Java mı yazıyorsun? Okey. Seni işe alıyorum. Ama işte Go yazacaksın. Java developer'ın da bir anda yazması gerekiyor ama Türkiye'de şey oluyor ya. Abi ben Java developer'ım. Abi ben .NET developer'ım. Ben oralara girmem. Olduğu için ne yazık ki şirketlerin bunu düşünmesi gerekiyor dediğin gibi.
Belki şey yapılabilir yani işte atıyorum o tür projeleri yazarken yani biraz daha böyle direkt hani core yerleri yazmazsın da atıyorum. Biraz daha işte kolay şekilde insanların adapte olabileceği yerlere belki yazılabilir. Yani çok riskli olmayan yerlerde kullanılıp şeyi arttırılabilir yani en azından işte Go bilen eleman geç bulsam ya da işte Java bilen birisini aldığında Go öğrenmesi kolay olabilir ve o esnada çok da sana risk yaratmaz.
Bak bununla ilgili kiminle konuşsam Londra'da meetuplarda herkesin herkes aynı örneği veriyor. İstisnasız yani. Böyle bu hype driven hikayesi konu geldiği zaman herkes Scala örneğini veriyor. Londra'da birçok firma Scala'ya geçmiş ama şu anda da Scala developer yok. Yani piyasada yok. Ve birçok firmanın stack'i şeyde Scala üzerinde çalışıyor ve Scala üzerinde yani deneyimli olan yazılımcı çok az. Ve deneyimli kişi arıyorlar ki çünkü gerçekten şey yani öyle kolay da bir şey değil yani öyle anlatıldığı gibi değil. Gerçekten implementasyonda gerçek dünya örneklerinde işler birazcık daha karmaşıkmış. Ben Scala bilmiyorum ama herkes bu örneği verdiği için söylüyorum. Mesela burada insanlar o hype'a kapılan firmalar ciddi bir şekilde buna yatırım yapıyorlar ve günün sonunda Scala yazılımcıları bulamıyorlar. Korkunç pahalı olmaya başlıyor Scala yazılımcıları. Şu anda ciddi anlamda yani marketteki en pahalı segment onlar ve bu haliyle firmanın şeyini etkiliyor. Mali durumunu da etkiliyor. Ama mesela buna geçmeyen yani böyle gaza gelip geçmeyenler şimdi mesela Kotlin'in implementasyonu yapıyorlar.
Erlang'da da öyle bir durum vardı hatta değil mi?
Evet.
Bir de COBOL var mesela o da öyle.
Ama o zaman hype kelimesi yokmuş.
İlk kendil A. Oradan.
Abi peki bir şey atayım ortaya. Madem bu işin bu kadar ciddi sonuçları oluyor. Bu bir aslında teknoloji seçimi bir stratejik karardır diyebilir miyiz?
Evet bazen.
Yani eğer kalbine oturtuyorsan projenin veya şirketin. Çünkü sonuçları yani. Ağır oluyor.
Her zaman aslında belki de. Evet.
Çünkü her zaman kalbine oturttuğum ürünün bir belki lisans ücreti de çıkacak ileride. Çok fazla artabilecek ve gerçekten product'ı etkileyebilecek bir şey olabiliyor yani.
Evet. Mesela bazen New Relic kullanmaya başlıyorsun. Bedava diye. Sonra bir gün kapı çalıyor. Zile basıyorlar. Bir faturanız diye size bir kağıt veriyorlar mesela. Olabilir yani.
Kötü şeyler ya. Ama abi
kimsenin başına gelmez umarım yani.
Gelmez. İnşallah gelmez.
Kimin başına gelmiş ya?
Gelen tanıdıklarımız var Fırat ya. ya işte.
Yani abi, peki, pardon devam ettiniz.
Ben yani bu konuşmalar ama şey dikkatimi çekti. Yani bence prototip çıkarttırmaya insanları yeni teknolojilerle cesaretlendirmemiz gerekiyor. Hani hype driven'ın tamam hani zaten siz de söylediğiniz kötü bir şey değil ama hani bir stratejik karar mıdır teknolojik seçimi? Yani değişir duruma göre eğer kalbine koyacaksan belki olabilir ama atıyorum yani zaten artık giderek application'larımızı ufaltıp şey yapıyoruz. Belki denemek için production'ı denemek için bile ufak parçaları deneyebilirsin belki de genele yaymadan önce. O şekilde ilerlemek gerekiyor diye evet. Düşünüyorum ben.
Evet, fail olman gerekiyor aslında bir noktada.
Ya bu yanlış değil bence ama bunu yaparken de belli kurallar koymayalım mı? Ne bileyim 1-0 olsun yazılım ya ya da ne bileyim 2-0 olsun böyle bir kendi üzerinden o sıkıntısını atsın. Böyle bug'larını biraz temizlesin, komünitesi biraz oluşsun. Bundan sonra girmek mantıklı değil mi?
Mantıklı tabii Fırat. Şimdi konuyu nereye getirdiğini fark ediyorum ama.
Çok farklı yani.
Bence 1-0 olması lazım ya en azından.
1-0 olması, aynen.
Ya öyle zaten demeyin. Öyle sıfır demeyin altında... Bence öyle demeyin. 1-0
altında ama adamlar kendileri de şey demiyorlar mı? Production ready değildir demiyorlar mı ama?
Ya aslında şöyle, şimdi bak mesela 1-0 olmadan bir şeyi çok ufak bir parçasını deneyebilirsin. Ekibin deneyim kazanması için neyi deneyim kazanmak istersin böyle bir durumda? Bunu ben nasıl test ederim? Bunu doğru düzgün otomasyonla yapabilir miyim? Bunu nasıl deploy ederim? Ve bu bir şekilde ekibe nasıl scale olur? Ya da performansı bunun production'da nasıldır dersin? Aslında bunları anlamak için early adapter olmak isteyebilirsin ki böylelikle daha iyi karar verebilirsin ve yazılımcıların yeni şeyler öğrensinler ve kendilerini geliştirsinler diye böyle bir yol açabilirsin. Ama kalbine koymak dediğiniz zaman, yani mesela tabii ki bir şeyin 1.0 versiyonu daha çıkmadan da bunu artık biz core framework yapacağız, bundan sonra her şeyimizi bununla yapacağız diye böyle bir gaza gelmek tabii yanlış. Ama Deniz'e katılıyorum yani o konuda. Biraz ufak deneyimlemeler, yani experiment yapman lazım. Yani deney yapıp başarısız olman lazım ki bir şey öğren.
Ben de katılıyorum.
Ama işte başarısız olduysan da ısrar etmemen lazım.
Mesela bir örnek var mı bu ısrar etmediğiniz şeylere?
Abi biz... Ama abi şimdi akka hype da değildi ki lan. Şu an bir şey değil mi?
Akka'da bir adam. Akka nereden çıktı ya? Abi,
biz bütün notification altyapımızı bir gün oturup akkaya geçirmeye karar verdik.
Bir gün.
Yani akka
bir
o zaman...
Bir gün boyunca oturdunuz mu?
Yok, ben bir haftada çıkarttım. Akka bu arada şöyle... O zaman 1.0'ı bayağı release olmuştu ama cluster'ı yeni getiriyorlardı. 0.8 nokta bir şey filandı yani böyle. Yani networking olayını pek çözmemiş olabilirler yani. Çözmemişler zaten. Hani onu fark ettik. Abi biz baktık bunu tek şeyde çalışıyor, tek makinede. O yayayım dedim ben, 10 tane cluster kaldırdım. Oradan böyle notification notları var, gönderiyorlar filan. Sonra böyle biz bir yıl filan uykusuz gece işte cluster'dan düşüyor notlar, giremiyorlar tekrar. Bir tane ayrı bir şey yaptık. Ayrı yazılım. Ben bir tane buton koydum webde bir admin paneline. Restart ediyor cluster'ı. Her şey yerine gibi. Bir nöbetçisi vardı o işin. Restart ediyor sürekli cluster'ı falan. Ama sabırla bekledik release versiyonunun çıkmasını abi. Çıkınca düzeldi yani.
Ya, böyle geceler boyu SMS'ler geliyor, tamam mı? Cluster durdu galiba. Tam durdu.
Galiba.
Kalkıyorsun, uyanıyorsun, bakıyorsun. Tamam, durmuş, restart.
Ama Fırat şey itiraf et. Monitoring'i iyi yapmıştım yani. Cluster durdum haberi oluyordu.
Ya şey işte, yanlış tercih yapıp onu böyle ite kaka, böyle çekiçle kafasına vura vura adam ettin yani.
Evet abi, azimle şey yapan duvarı delermiş yani ben.
Abi bence... durduğu zaman niye kendiniz elle restart ediyordunuz ki? Durduğunu anlıyorsanız restart atsanıza.
Abi o zaman da bir deadlock'a giriyordu falan. Bazen birkaç kez yapmak gerekiyordu falan. Böyle birkaç ayrı bir şey vardı.
Kolay değil hayatımız.
Değil mi? Bu şeyden bahsediyor gibi geliyor. Ya Deniz'le ama bu ilk değil. Ben hatırlıyorum, Deniz başka bir firmada gene bir buton yazmıştı.
Evet abi. Şey,
IS restart ediyordu. Evet, yani abi. Aslında bu bir pattern abi. Onu farklı farklı birçok yerde uyguluyorsun yani.
Abi çünkü... işte kapataş düzelir mantığını yazılıma uyguladım yani.
Genel sorun şey oluyor ya. RAM şişmeye başlıyor. RAM şiştikçe bir noktada yazılım response veremez hale geliyor. Restart edersen düzeliyor.
Yani memory leak oluyor yani.
Evet. Memory leak evet yani.
Ama bir dakika, memory leak olmasının sebebi daha herifler böyle threadleri yönetememişler. Bir anda böyle 100 tane thread falan oldu. Thread sayısı arttıkça memory leak oluyordu yani.
Ha, akka uygulamasında memory leak oluyordu. O yüzden mi response veremiyor diyorsun?
Evet, network abi. Ama cluster'da yapmışlar. Sonra çözdüler bunu. Şimdi böyle oluyordu mu oluyordu demiyorum. Eskiden de onlar.
Aa, evet, şu an merak ettim bu arada. Ne durumda? Akka cluster'ı hayatta mı şu an?
Babalar gibi çalışıyor oğlum. Bütün notification sistemimiz onun üzerinde.
Abi bu arada onun üzerine Deniz'le Özgen gittiler, dump aldılar, memoleri incelediler. Bakın şu süreçte var dediler. Adamları açtılar. Adamlar 3 ay sonra düzeltti falan gibi böyle uzun bir süreç vardı.
Dump inceledim ya. Allah kimseyi dump incelemek zorunda bırakmasın yani.
Tatsız iş.
Tatsız iş.
benzer bir gaz şimdi benim çalıştığım projede var. Şey yapıyorlar işte. Bir tane veri merkezinde çalışıyor her şey. Orada veri tabanında bir şeyler değişiyor sürekli monolitte. Ve bu monolit üzerinden şeyleri alıyoruz. Değişiklikler senkronize oluyor. Cloud üzerindeki DynamoDB'ye gidiyor bir şekilde. Şimdi böyle bir sistem tasarlarken aklına ne gelir? Queue koyarsın değil mi? Bizim arkadaşlar şey kararı vermişler. Kinesis koyalım demişler. işler o kadar karmaşıklaştı ki Kinesis'le birlikte. İşte consumer'lar var, onlar mesaj gönderiyorlar. Kinesis şey değil yani, böyle kolaylıkla testin, yani mesela kolaylıkla test edebileceğim bir şey değil, yapı değil. Kinesis'e güvensen mesaj gidiyor ama mesajı birisi aldı mı almadı mı bilmiyorsun. Mesaj hani, çünkü bir queue değil ya, stream ya o.
Queue değil abi, queue değil yani. Var queue'su ama değil aslında queue.
Queue değil, aynen öyle. Bir mesaj var, mesajların checkpointleri var. Checkpointleri kontrol etmeye çalışıyorsun. Bu sefer mecburen şeye girmeye başlıyorsun, böyle Uncharted teritoriye girmeye başlıyorsun. Orası DynamoDB'nin içinde bir şekilde tutuyor onları. Sen o aralara girip oradan onları okumaya çalışıyorsun falan. Saçma sapan işler yapıyorsun. Yani biraz da overengineering de var işin içerisinde. Aslında seni bazen hype sistemin içerisine koyduğun zaman overengineering'e itiyor. Bizim durumumuzda Kinesis kullanmak, o hype'a gitmek, event sourcing gazına gelmek bizi şey itti mesela, yanlış bir yola soktu. Halbuki bir queue koysan, SQS çalıştırsan muhtemelen hayat çok daha kolay olacaktı yani hepimiz için. Hem de maintain açısından da çok kolay olacaktı. Lambda function'ları daha kolay tetikleyecektik falan filan.
Aslında abi çok güzel bir şey söyledim bence. Orada over engineering yapmanı gerektirecek bir durum varsa aslında zaten belli ki ya o teknolojiyi yanlış kullanıyorsun ya böyle hani kulağını tersten tutuyorsun, bir anti pattern uyguluyorsun. Hani aslında buradan anlayabilirsin mesela yolun başından işlerin ters gidip gidemeyeceğini veya gitmeyeceğini. O güzel bir aslında şey, gösterge yani.
Evet. Öyle ama işte o sırada da onu anlamıyorsun. Çünkü hype'a bir kere, o hype damarlarına girdiği zaman böyle, o böyle damarlarında akmaya başladıktan sonra şey oluyor, böyle her şey senin için o oluyor yani, o çözüm. Her şey zaten şey var, Kinesis var. Yani Kinesis çözüyor zaten diyorsun, demeye başlıyorsun böyle bu insan psikolojisiyle. O noktada anlamıyorsun hype'ın içinde olduğunu ama sonra bir gün birisi şey soruyor, ya biz niye burada Kinesis kullanmıştık diyor mesela. Takılmış. Evet ya, niye kullandık acaba, neden SQS yapmadık onu diye düşünüyorsun.
Peki şu aralar en son takıldığın bir hype var mı? Ulan her yerden duyuyorum, bir şuna bakayım neymiş dediğiniz bir şey var mı?
Abi biz event sourcing'e baktık da sonra dedik biz buna girmeyelim daha. Şeylere işte bakıyoruz da bu arada, hani mimariyi daha modernize hale nasıl getiririz? Hazır böyle bir mikroservis seçme süreci var işte, event sourcing'ler, DDD'ler, CQRS'ler, event storming'ler falan, böyle bir sürü şey var ortalıkta falan. Ama yani ilk şeyden baktık, artık ağzımız yandığı için. İşte bu işten yananlar deyip Medium'a baktık, 25 tane makale var. Hani o yüzden tedbirli olmakta fayda var ama hani adım adım gitmek gerekiyor işte bu tür şeylerde.
Bir de en son şeyi, native script konuştuk biliyorsun Deniz.
Ha, evet ya.
Onda da hemen gidip kaç tane developer var LinkedIn'de diye baktık. Bir tane vardı. Sonra vazgeçtik.
Aynen abi, şu an bir teknoloji seçiyorsak LinkedIn'e giriyoruz, yazıyoruz search'e. Developer arıyorlar mı diye o zaman.
Peki bir şeyin abi production ready olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Hadi production ready de programın diğer tarafıydı yani, onu hiç konuşmadık.
Fırat'ın orada güzel bir ölçütü vardı, GitHub'daki star sayısı.
Ama o production ready demek değil, o hype demek.
Evet.
Yani ne kadar fork almış, ne kadar pull request gibi, o bayağı demek ki ilgi çekiyor yani. Production ready benim için test edilebilir olması, kolay test edilebilir olması ve kolay otomatize olup deploy edilebiliyor olması. Mesela bir eğer şeyse bu, bir infrastructural bir şeyse, bunu eğer ben otomatize edemiyorsam kesinlikle girmiyorum. Ya da bunu ben production'da test edemeyeceksem kesinlikle girmiyorum bu işe.
Bir de düzgün bir roadmap'leri var mı?
Evet.
Yani ne sıklıklarla release çıkıyorlar?
Dokümantasyon da olabilir değil mi bu arada? İyi
dokümantasyon.
Evet, dokümantasyon önemli ya bayağı.
Issue sayısı olabilir.
Evet, issue sayısı.
Onlar da olabilir ama dokümantasyon çok yanlış yönlendirmiyor mu bazen? Mesela bakıyorsun sen dokümantasyonu, çok güzel dokümantasyonu var. Sonra ben bunu bir implemente edeyim diyorsun mesela. Bir giriyorsun implementasyona. Hayda, o nasıl, o nerede, onu bulamıyorum. İşte, böyle bir özellik varmış, böyle bir fonksiyon var. Bunun dokümantasyonu nerede demeye başlıyorsun.
O yüzden güzel dokümantasyon önemli diyor.
İşte nasıl anlayacaksın diyorsun.
Mesela OutZero'ya bakmıştım ben bir ara.
Hı-hı.
Adamlar bayağı çok güzel dokümante etmişler yani. Sadece dokümantasyona bakarak her şeyi halletmiştim.
Bunu da şey
yani aslında denemek de lazım.
Evet, denemede de dokümantasyona bakarken böyle edge case'leri, mesela bir dille, yeni bir dil öğreniyorsan ne olabilir? İşte threat management'ı nasıl yap, threat pool'u nasıl yönetiyorsun falan gibi, böyle dökümanda böyle biraz daha add-onlara baktığın zaman o varsa bir güveniyor. Ya da işte ne bileyim front tarafında bir şey diyeceksin. Routing'i nasıl yapıyorsun diyorum. Adamlar yazmış mı bak kadar detaylı yazmış öyle konuları. Onlara bakmak iyi olabiliyor.
Evet. Bazında best practice'leri falan da koyuyorlar. Onlar da
güzel oluyor. Evet. Best practice'ler mesela.
Ya ben Stack Overflow'a da bakıyorum aslında artık. Stack Overflow'a girip işte ne kadar cevapsız soru var. Eğer çok fazla cevapsız soru varsa ya bunu yeteri kadar insan kullanmıyor ya bunun cevabı gerçekten yok. Ya da Stack Overflow'a girdim bir soru buldum cevabı yok. Gittim proje sitesine GitHub'tan issue'suna baktım cevap yok. Ya orada bir güvensizlik oluşuyor bende. Yani bunların hepsinin sağlanabiliyor olması lazım. Stack Overflow'a cevap gelmesi lazım ya da ne bileyim issue'su varsa birinin bununla alakalı uğraşıyor olması lazım. Ya da bir roadmap almış olması lazım.
Evet yani aslında bunlara bakıp ondan sonra bir karar verdikten sonra küçük başlamak lazım. Yani çok ufak bir projeyle başlamak lazım. Küçük bir deneyle başlamak lazım. Ama deneyi yaparken böyle sadece basit bir calculator değil de hani gerçekten bir gerçek bir projeyi seçmek lazım. Çünkü gerçekte karşılaşacağın, gerçek dünyada karşılaşacağın problemlerle deneme yaparken karşılaşacağın problemler birbirinden çok farklı. Bir tane en basit projeyi, önündeki ilk projeyi seçip o projede bunu implementasyonunu yapıp böyle çok ufak production'a deploy edip production'da çalıştırıp ondan sonra karar vermek lazım mesela.
Doğru. Son bir soru sorayım kapatalım mı?
Hadi.
Terraform hype mı abi?
Bence değil.
Hype çok popüler ama çok iş görüyor ya. Çok
ama popüler. Production lead aynı zamanda.
Evet.
Yani aslında Terraform hype mı değil, infrastructure as a code mu, code hype mı diye sorabiliriz. Bir oraya gidiş var ama Terraform ya. Abi Terraform da tehlikeli. Kullanmayı bilmiyorsan bir anda uçurabilirsin infrastructure'ını falan böyle yanlış bir şey apply edersin falan. Sıkıntılı şey de tehlikeli yani. Biraz bakayım.
Tabii.
Öğrendim kullanmayı.
En güzel.
JavaScript
gibi. En güzeli lokalinde deploy edeceksin her şeyi. Evden host edeceğim.
USB ile.
Aynen.
İsveç'te yaparsın.
Belki. O zaman Fatma açtı, Onur kapatsın.
Bence de çok mantıklı.
Evet, Fatma açtı zaten Onur'un kapatsın.
Çok mantıklı abi. Siz söyleyin, ben girecektim zaten. Bugün Fatma açtı, ben girecektim.
Arkaya bir şey, Sufi müziği koyalım mı? Böyle bir ney falan. Onur çünkü çok yakışıyor yani sana.
Benim çok aşırı sakalmış. Ne oldu? Niye sustunuz?
Programı kapatacağım.
Kapatmıyor musun?
Kapatmıyorum. Bugün bütün gece buradayız arkadaşlar.
Ben kuşu içerisindeyim şu an. Seni gördükten sonra.
Neyin içindesin?
Çık oradan.
Kuşu içersiniz. Görmüyorsunuz.
Tamam. Evet. Hadi o zaman kapatalım. Evet arkadaşlar. Bugün Hype Driven Development versus Production Ready Development konuştuk. Bu programı kapatmak için şu an topu Deniz İrgin'e atıyorum.
Endless loop.
Yani bence de şey yapmayalım. Gaza gelmeyelim. Dikkat edelim. Yani şey yapamıyorum. Ağzımız yandı. Başkaları şey o mağdur olmasın. Tek istedim.
Tam spotu.
Müge Anlı gibi oldu bir anda.
Bence bu bölümü Gülpen Bey'le bitirelim.
Diyoruz.
Ve hoşçakalın.
Kapatıyoruz.
Patreon. Patreon'dan bizi takip edin. Patreon
evet arkadaşlar. Patreon var.
Evet, kanala abone olun falan diyorlar.
Like, takip et, takip.
YouTube'dan abone olun.
Böyle vaatler vermiyorum durup dururken.
Belki.
Twitter'dan takip edin.
Evet, arkadaşlarınıza falan söyleyin arkadaşlar ya.
Evet ya.
Annenizin, babanızın kullanmadığı YouTube hesabı olur.
hazır konusu açılmışken bir şey mi yapsak acaba? Çekiliş yapıp kitap hediye mi etsek? Bize yorum yazan arkadaşlara.
Öyle bir şey konuşmuştuk. Ne kitabı hediye ediyorduk peki? Ona karar verdik mi?
Kitap şimdilik sürpriz olsun. diyelim o zaman.
Yani karar vermedik.
Biz bir olgunlaştıralım mı, size döneceğiz.
Evet, daha production gibi değil. Ama yapalım böyle bir şey bence. Ekşi Sözlük olur, iTunes olur. Oralardan yorum yazan arkadaşlara.
O zaman şöyle yapalım mı? Adet
kitap.
Şöyle yapalım mı? Mesela bu yayını dinledikten sonra, gerçi bu yayın bayağı sonra evet, yayınlanacak da.
Bir tarih verelim.
bunları duyduktan sonra 62. bölümde şeyleri okuyalım. Yorumları okuyalım o zaman. O yorumları okuduğumuz arkadaşların bir tanesine rastgele, onu da canlı yayında şey yapalım yani, böyle bir random şey generator web sitesinden çekilişte bir kişiye bir kitap hediye edelim. Anladım. Yorumlarınızı bekliyoruz diyelim o zaman.
Oldu. O zaman oldu, kapattık.
Hoşçakalın.
Herkese sağlık.